Ayrım 6.
Fakat Allah'ın kırında başka gidilecek yer yokmuş gibi mütemadiyen bizim gezdiğimiz yolda gidip geliyor, yanımızdan geçerken bize bakıyordu. Hem de o kadar garip bir alaka ile ki neredeyse durup konuşacaktık. Bir gün o yine atını oynatarak ve bizi duvar kenarındaki ağaçlar arkasına kaçırarak yanımızdan geçtikten sonra yavaşça güldüm, öksürdüm ve "Anlayalım Müjgan abla," dedim. Müjgan yüzüme baktı. "Ne demek istiyorsun Feride?" dedi. "Şunu demek istiyorum ki artık eskisi kadar çocuk değiliz abla. Zabit Bey ile mükemmel kur yapıyorsunuz." Müjgan gülmeye başladı. "Ben mi deli çocuk? Biraz akran muamelesi etmek tenezzülünde bulunmanızdan ne çıkar efendim? Zabit'in benim için dolaştığını mı zannediyorsun? Onu zannetmemek için biraz aptal olmalı." Müjgan tekrar güldü. Fakat bu defaki gülüşte biraz ızdırap vardı. Sonra içini çekti. "Yavrucuğum, ben öyle arkasından koşulacak bir kız değilim ki. O senin için etrafımızda gidip geliyor." "Ne söylüyorsun abla? Gözlerim fal taşı gibi açılmıştı." "Evet, senin için. Sen gelmeden evvel yine gördüm. Fakat beni yolun kenarındaki şu ağaçlardan ayırt etmeden geçer giderdi ve bir daha dönmezdi." O gece yemekten sonra Müjgan'la evin önüne çıkmıştık. Konuşmadan denize doğru yürüyorduk. Müjgan, "Senin bir derdin var Firde," dedi. "Hiç sesin çıkmıyor." Biraz durakladıktan sonra cevap verdim. "Gündüz söylediğim münasebetsiz lakırdıyı aklımdan çıkaramıyorum, mahzun oluyorum." Müjgan şaşırdı. "Ne dedim ben?" "Ben arkasından koşulacak bir kız değilim ki," dedin. Müjgan hafif bir kahkaha kopardı. "Peki ama bundan sana ne?" Ellerini tuttum, gözlerim dolu dolu donuk bir sesle. "Sen çirkin misin abla?" dedim. O yine güldü. Benimle eğlenerek yanağıma bir fiske vurdu. "Ne çirkin ne güzel. Ortayım diyeyim de kavgayı kısa keselim. Sana gelince biliyor musun, sen büyüdükçe dehşet bir şey oluyorsun." Ellerimi Müjgan'ın omuzlarına koydum, onu öpecek gibi burnumu sürerek, "Benim için de orta diyelim de mesele bitsin," dedim. Bayırın kenarına gelmiştik. Yerden taş toplayarak denize atmaya başladım. Müjgan da bana uydu. Fakat zavallı hem taş atmasını bilmiyordu hem de kolları kuvvetsizdi. Benimkilerin bir zaman havada kaybolduktan sonra uzakta bir yakamoz parıltısıyla suları yıldızlamasından mukabil onunkiler gülünç bir patırtı ile bayırın taşlarına çarpıyor yahut aşağı kumsala düşüyordu ve dehşetli gülüyorduk. Ay ışığından sırılsıklan bir denizin iki genç kıza ilhamı bu olmamalıydı. Ama ne yaparsınız? Mamafi biraz sonra Müjgan yorularak büyük bir kaya parçasının üstüne oturdu. Ben de ayaklarının dibine çöktüm. Bana mektup arkadaşlarıma dair sualler soruyordu. Ona benim Michel'in birkaç vakasını anlattım. Sonra elimde olmadan kendi uydurma masalımdan bahse başladım. Buna ne sebep vardı? Müjgan'a yaptığım itiraf sadece bir gevezelik ihtiyacı mıydı? Bilmiyorum. Fakat ara sıra münasebetsizliğimi hissederek durmak istediğim halde bir türlü kendimi tutamıyordum. Müjgan'a anlattığım şey netice itibariyle arkadaşlarımı nasıl bir kurt masalıyla aldattığımın hikayesiydi. Fakat o zaman rol icabı nasıl mahzunlaşıyorsam, şimdi de böyle bir mecburiyet olmadığı halde o hüznün yanına kendimi kaptırıyordum. Müjgan'ın yüzüne bakmaktan çekiniyordum. Kah onun etekleriyle düğmeleriyle oynuyor, kah başımı dizine koyuyor ve daima denize, uzaklara bakıyordum. Masalımın kahramanının kim olduğu evvela Müjgan'dan saklamaya gayret etmiştim. Fakat sonradan bunu da ağzımdan kaçırdım. Müjgan bir şey söylemiyor, sadece saçlarımı okşayarak beni dinliyordu. Sözümü bitirdiğim ve arkadaşlarıma uydurduğum yalanın ayıp bir şey olduğunu kendim de anladığımı söylediğim zaman, "O ne dese beğenirsiniz. Zavallı Ferideciğim, sen Kamuran'ı sahiden seviyorsun," dedi. Bir çığlık kopararak Müjgan'ın üstüne atıldım. Onu kuru otların içinde yuvarlayarak tartaklamaya başladım. "Ne dedin abla, ne dedin? Ben sinsi sarı çıyanı." Müjgan soluk soluğa kendini kurtarmaya çalışıyor, debeleniyordu. "Bırak beni," dedi. "Üstümü başımı yırtacaksın. Yoldan görecekler, rezil olacağız. Allah aşkına yapma," diye yalvarıyordu. "Sözünü mutlaka geri alacaksın." "Mutlaka geri alacağım," dedi. "Ne istersen yapacağım, bırak beni." "Amma öyle hatır için değil, Beni aldatmak için değil. Peki, peki, hatır için değil. Seni aldatmak için değil, sahiden. Mürgen ayağa kalkmış, üstünü silkiyor. Feride, sen sahiden deliymişsin diye gülüyordu. Ben yerimden kalkamamıştım. Titreyerek, Allah'tan korkmadan bana nasıl iftira ediyorsun abla dedim. Ben daha çocuğum. Sonra kendimi tutamayarak ağlamaya başladım. O gece yatağımda beni şiddetli bir ateş bastırdı. Bir türlü uyuyamıyor, sayıklıyor, ağa düşmüş kocaman bir balık gibi kendimi oradan oraya atıyordum. Bereket versin geceler kısaydı. Ortalık aydınlanıncaya kadar Müjgan beni yalnız bırakmadı. Vücudumda bir şey değişmiş gibi kendi kendime karşı yenilmez bir korku ve tiksinti duyuyordum. İkide bir de bir bebek hıçkırığıyla Müjgan'ın boynuna sarılıyor, "Niçin öyle söyledin abla?" diye hıçkırıyordum. O, besbelli yeni bir hücuma uğramaktan ürktüğü için ne evet ne hayır diyor, sadece saçlarımı okşayarak başımı kucağına alarak beni yatıştırmaya çalışıyordu. Yalnız sabaha karşı o da asabileşerek isyan etti. Hırçın bir sesle beni azarladı. "Deli, sevmek ayıp mı? Kıyamet kopmadı ya. Daha olmazsa eğlenirsiniz olur biter. Uyu bakayım, gözümün önünde. Ben öyle terbiyesizlik istemiyorum." Müjgan ablamın bu umulmaz baskısı karşısında bu sefer de bensindim. Zaten vücudumda da uğraşmaya kuvvet kalmamıştı. Bütün bir gece dağda kurtla boğuştuktan sonra sabaha karşı kendini bırakan Mösesegün'ün keçisine dönmüştüm. Uykuya dalarken Müjgan'ın tekrar katılaşmış bir sesle "Galiba o da sana karşı lakayt değil" diye fısıldadığını işittim. Fakat artık isyana kudret bulamayarak uyudum. Ertesi gün yerli zenginlerden birinin çiftliğine davetliydik. Hayatımda bugünkü kadar azdığım ve eğlendiğim bir gün olmamış gibidir. Ayşe teyzemle Müjgan'ı çiftliğin havuzu kenarında büyüklerle dedikodu yapmaya bırakarak çocukları peşime takmış, etrafta otu ota suyu suya katmıştım. Hatta bir aralık çıplak bir ata binmeye uğraşarak ufak bir tehlike de geçirmiştim. Teyzemle Müjgan beni gördükçe bir takım el ve baş işaretleri yapıyorlardı. Ne demek istediklerini gayet iyi anlıyordum. Fakat anlamak işime gelmediği için görmemezlikten geliyor, ağaçların arasında tekrar kendimi kaybediyordum. Evet, 15 yaşında kendi nazik tabirleri üzere at anası gibi bir kızın baş açık, bacaklar çıplak, üst baş darmadağınık, işçiler, yanaşmalar arasında hoyratlık etmesi ayıptı. Bunu ben de biliyordum ama bir türlü kendime lakırdı anlatamıyordum. Bir aralık Müjgan'ı yalnız bularak kolundan yakaladım. "Ne anlıyorsun bu Ermeni gelini edalı hanımlardan? Gel sen de benimle beraber" dedim. O adeta kızdı. "Gece sabaha kadar hal mi bıraktım bende" dedi. Sonra ilave etti. "Sen hakikaten şaşılacak bir mahluksun. Canavar gibi bir şeysin Feride" dedi. "Akşam ne haldeydin? Sabahleyin 2 saat bile uyumadın, tekrar ayağa kalktın. Halinde zerre kadar yorgunluk eseri yok. Rengin parlıyor, gözlerin parlıyor. Halbuki beni ne hale getirdin bak." Zavallı Müjgan hakikaten acınacak haldeydi. Geceki uykusuzluktan sonra yüzü gözlerinin beyazına kadar bal mumu gibi sararmıştı. "Geceyi hatırlamıyorum bile" dedim ve tekrar kaçtım. Akşamüstü arabamız geciktiği için yay olarak dönüyoruz. Bu tabii daha iyi. Zaten çiftlik uzak bir yerde değil. Teyzem kendi yaşında 2 komşusuyla arkadan geliyor. Biz nihayet biraz canlanmaya karar veren Müjgan'la kol kola hayli önden yürüyoruz. Yolun bir yanında yıkık duvarlar, çitlerle çevrilmiş bahçeler, öte yanında o büyük ümitsizliğe benzeyen yelkensiz ve dumansız deniz var. Bahçelerde vakitsiz bir sonbahar başlamış. Duvarları, çitleri saran yeşillikler kurumuş, tek tük çiçekleri toz içinde sararıp buruşmuş. Seyrek faslalarla birbirinden ayrılan cılız gürgenlerin ince titrek gölgeleriyle beraber yolun tozları üzerine kuru yapraklar dökülüyor. Yalnız ta uzaklarda kendi haline bırakılmış bahçenin derinlerinde bir takım kırmızı benekler seçiliyor. Bunlar böğürtlendir ve muhakkak ki Allah onları çalı kuşları gagalasın diye yaratmıştır. Bu sebepten ümitsiz denizi bırakıyorum ve Müjgan'ın kolundan tutup böğürtlenlere doğru sürüklemeye başlıyorum. Arkadakiler kaplumbağa adımlarıyla bizi geçip aşağı köşenin başına varıncaya kadar biz 80 defa işimizi bitiririz. Fakat Müjgan abla insanı sabırsızlıktan çıldırtacak kadar mızmız. Tarlanın ortasında yürürken iskarpinin topuğu burkluyor. Kuru ekin saplarının ayaklarına batmasından korkuyor. İki karışlık bir hendekten atlamak lazım geldiği zaman tereddüt ediyor. Bir aralık bir köpeğin hücumuna uğradık. Müjgan'ın el çantasına sığacak büyüklükte bir köpek. Ablam bunu görünce kaçmaya, imdat istemeye kalkıştı. Nihayet böğürtlenlerden de korkuyordu. Hastalanacaksın, midem bozulacak diye yemişleri elimden kapmak istiyordu. Ara sıra hafifçe boğuşuyorduk. Böğürtlenler eziliyor, yüzüme yapışıyor, benim geniş yakalarıma iki sırma çapa işlenmiş beyaz maren bluzumu lekeler içinde bırakıyordu. Arkadakiler bize yetişinceye kadar biz işimizi bitiririz demiştim ama ben Müjgan ve böğürtlenlerle devamlı halde çalışırken onlar yolun alt başını bulmuşlardı. Galiba bizi merak ettikleri için köşeye dönüyorlar, arkaya bakıyorlardı. Yanlarında bir erkek vardı. Müjgan, kim acaba dedi. Kim olacak, bir yolcu yahut bir köylü? Zannetmiyorum. Doğrusu aranırsa onu ben de pek zannetmiyordum. Akşamın alacakaranlığı ve yol kenarındaki büyük ağaçların gölgeleri arasında pek iyi seçilmemekle beraber başka türlü bir insan olduğu görülüyordu. Biraz sonra bu erkek bize el salladı. Sonra onlardan ayrılarak bize doğru yürüdü. Şaşırmıştık. Müjgan, çok tuhaf, herhalde bir bildik olacak dedi. Ve biraz sonra heyecanla ilave etti. Feride, bu Kamran'a benziyor, sakın. İmkanı yok, ne işi var burada dedim. O, vallahi ta kendisi. Müjgan koşmaya başladı. Ben bilakis yürüyüşümü daha ağırlaştırdım. Soluğumun tıkandığını, dizlerimin kesildiğini hissediyordum. Yolun kenarında durdum. Ayağımı büyük bir taşın üzerine koyarak eğildim. İskarpinlerimin bağını çözdüm. Sonra ağır ağır yeniden bağlamaya başladım. Yüz yüze geldiğimiz zaman ben sakin ve biraz da alaycıydım. Hayret dedim. Siz buralarda bu kadar uzun yolculuğu nasıl göze aldınız? O bir şey söylemiyor, bir yabancı karşısında gibi çekingen bir gülümseyle yüzüme bakıyordu. Sonra elini uzattı. Ben kendiminkileri hemen geri çektim, arkamda sakladım. Müjgan ablayla kendimize bir böğürtlen ziyafet verdik. Ellerim yapış yapış. Sonra da üstüne tozlar yapıştı. Teyzeler nasıl? Necmiye nasıl? Gözlerinden öpüyorlar Feride. Mersi. Ne kadar yanmışsın Feride. Derilerin pul pul olmuş. Güneşten. Bir aralık Müjgan söze karıştı. Sen de öyle Kamran dedi. Kim bilir şemsiyesiz mehtapta mı dolaştı nedir dedim. Gülüştük ve yürüdük. Biraz sonra Ayşe teyzemle Müjgan kuzenimi aralarına aldılar. Teyzemin komşuları 40'ı geçmiş yaşlarıyla kendilerini kadından, Kamran'ı da erkekten sayarak biraz alarga gidiyorlardı. Ben önde çocuklarla beraber yürüyordum. Fakat kulağım arkadaydı. Kuzenimin teyzemle Müjgan'a kendisini hangi rüzgarın buraya attığını anlatmasını dinliyordum. Bu yaz İstanbul'da çok sıkıldım dedi. Ama bilemezsiniz ne kadar çok. Topuğumu hiddetle yere vurdum. İçimden elbette dedim. Mesut Dulu yağ dellere kaçırdıktan sonra bundan tabii ne olur. O devam etti. Evvelki gece ayın 15'iydi. Bir arkadaş grubuyla Alamdağ'a çıktık. Son derece güzel bir geceydi. Fakat benim yorucu eğlencelere tahammülüm yok. Sabaha doğru kimseye haber vermeden kendi kendime şehre indim. Hasılı fena halde sıkılıyordum. Birkaç gün İstanbul'dan uzaklaşmayı düşündüm. Fakat nereye gidersiniz? Yalova'nın mevsimi değil. Bursa bu aylarda cehennem gibi yanar. Birdenbire aklıma siz geldiniz. Zaten sizi de dehşetli göreceğim gelmişti. Eniştemle teyzem o akşam Kamran'ı geç vakte kadar bahçede alıkoydular. Müjgan da yorgunluktan ayakta duramayacak halde olmasına rağmen burunlarının dibinden ayrılmıyordu. Ben bilakis gruba alarga duruyor, ikide bir de içeriye yahut bahçenin arka taraflarında kayboluyordum. Bir aralık bilmem niçin yanlarına yaklaşmak lazım gelmişti. Kamran halimden alındığını gösteren bir tavırla, misafire hizmette kusur ediliyor galiba dedi. Ben gülerek omuzlarımı kaldırdım. Misafir misafiri çekemez derler dedim. Müjgan beni tekrar kaçırmamak ister gibi sımsıkı bileğimden eteğimden tutuyordu. Silkindim ve yatmaya ihtiyacım olduğunu söyleyerek odama çıktım. Müjgan geç vakit odaya geldiği zaman ben yatağımda uyumuyordum. Karyolamın kenarına oturdu, yüzüme baktı. Güleceğimi hissederek öte tarafa döndüm, horlamaya başladım. O zorla başımı kaldırdı. Sahtekarlığa lüzum yok, aç gözlerini dedi. Vallahi uyuyordum diye gözlerimi iri iri açtım. Fakat ikimiz de kendimizi tutamayarak gülmeye başladık. Müjgan çenemi okşayarak, tahminim doğru çıktı dedi. Sert bir hareketle karyola demirlerini zangırtatarak doğruldum. Ne demek istiyorsun? O birdenbire ürktü. Hiç dedi. Sonra gülerek ilave etti. Allah aşkına boğuşmaya falan kalkayım deme. Yorgunluktan ölürüm. Sonra lambayı söndürerek yatağına girdi. Birkaç dakika sonra da ben onun karyolasına gitmiş, başını yastığından kaldırarak kollarımı almış bulunuyordum. Fakat o zavallı hakikaten uyumuştu. Gözlerini açmadan yapma Feride diye yalvardı. Peki dedim. Yalnız dilinin ucunda bir şey var ki mutlaka söylemezsen bu sefer ben uyuyamayacağım. Odanın karanlığına, Müjgan'ın kapalı gözlerine rağmen yüzümü onun saçlarına saklayarak kulağına fısıldadım. Senin aklından delice bir şeyler geçiyor. Anlıyorum. Ona bir şey söyleyecek olursan seni zorla kucağıma alır, ikimizi birden denize atarım. Müjgan, peki ne istersen dedi ve hala hafif hafif başını sarsmakta devam etmeme rağmen tekrar uyudu. Kamran'ın gelmesi hakikaten keyfimi kaçırdı. Ona karşı duyduğum hiddete, korkuya, iğrenmeye benzer karma karışık his günden güne artıyordu. Karşı karşıya geldiğimiz zaman hiç sebepten kabalık ediyor ve kaçıyordum. Bereket versin aziz eniştem, misafirine fena halde kancayı takmıştı. Onunla görüştürmek için eve çeşit çeşit insanlar çağırıyor ve hemen her gün uzun bir araba gezintisine yahut yerlilerden birinin bağ ve bahçesine davete götürüyordu. Bir sabah yine böyle bir davete gitmeye hazırlanırken kuzenimle merdiven başında karşılaştım. Yolumu kesti. İşitilmediğinden emin olmak ister gibi bir tavırla etrafına bakındıktan sonra ikramın fazlalığından öleceğim Feride dedi. Ben onunla merdiven parmaklığı arasındaki aralıktan ona sürünmeden geçip geçemeyeceğimi hesap ederek fena mı dedim, sizi her gün gezdiriyorlar. Kamran komik bir yeisle gülümsedi, gözlerini tavana kaldırdı. Misafir misafiri çekemez ama misafirin misafire ev sahibini çekiştirmesi eski usuldendir dedi. Bari ben de öyle yapayım. Kuzenim nedense benim ilk gece söylediğim misafir misafiri çekemez sözüne içerlemişti. İkide bir de bana bunun için taş atıyordu. İyi ama dedim, ortada şikayet edilecek bir şey yok. Her gün yeni yerler, insanlar tanıyorsun. O tekrar dudak büktü. Tanıdığım insanlar hiç öyle zevk verici insanlar değil. Artık kendimi tutamadım. Sizi eğlendirecek insanı nereden bulup getirsin zavallılar dedim. Kamran kendisini eğlendirecek insandan kimi kastettiğimi anlamıştı. Heyecanla ellerini uzattı. Feride dedi. Fakat uzanan elleri boşta kaldı. Ben onun vücuduyla merdiven parmaklığı arasındaki delikten fırlayıp kaçmıştım. Basamakları ikişer ikişer atlayıp şarkı söyleyerek bahçeye doğru koşuyordum. Nihayet bir gün Müjgan bana edeceğini etti. Bir sabah onunla deniz kenarındaki bayırda dolaşıyorduk. Gece yağmur yağdığı için havada tatlı bir sonbahar serinliği vardı. Dumana, sise benzeyen şekilsiz bir bulut güneşi saklıyor, denizin durgun yüzünde nereden geldiği belli olmayan uçuk bir aydınlık titriyordu. O gün nasılsa serbest kalan Kamran'ın caddeden geçtiğini gördüm. İri bir ağaç kökünde oturan Müjgan'ın yüzü deniz tarafına dönük olduğu için o bunun farkında olmamıştı. Ben de görmemezlikten gelerek bir yarım çevirme hareketiyle vücudumu aynı istikamete çevirmiştim. Fakat hiçbir şey görmediğim, işitmediğim halde onun bize doğru geldiğini seziyor, ensemde hafif bir ürperti hissediyordum. Müjgan, ne o, sen birdenbire sustun dedi ve başını çevirince 10-15 adım ileride Kamran'ı gördü. Ayaküstü birkaç dakikalık bir sabah sohbetinden kaçınmaya artık imkan kalmamıştı. Kamran Müjgan'a takılmakla söze başladı. Bugün de şemsiyenizi unutmamışsınız dedi. O gülerek cevap verdi. Evet ama bugün de yağmur tehlikesi var. Kuzenim kendi durgun ve kararsız mizacına benzeyen bugünkü havadan pek hoşlandığını anlatıyordu. Müjgan buna itiraz etti. Elindeki şemsiyeyi açıp kapamakla elinerek. Güzel ama insana hüzün veriyor dedi. Bu mevsimden sonra günler ekseriya bugüne benzer. Sonra kış. Bilmezsiniz buranın kışı ne kadar sıkıcıdır. Babam aksi gibi öyle bir alıştı ki başka bir yere kaydıracaklar diye ödü kopuyor. Kamuran şaka etti. O kadar aleyhinde bulunmayın. Kim bilir belki zengin bir yerliyle evlenirsiniz. Müjgan işi ciddiye alarak başını salladı. Allah esirgesin dedi. Bu esnada yanımızdan çıplak ayakla bir balıkçı geçiyordu. Bir gün kendimi Malika diye tanıttığım ihtiyar balıkçı. Başı yine kırmızı mendille sarılı bana aşinalık etti. Çoktan görünmüyorsun Malika dedi. Bir gün sizinle balığa çıkmaya hazırlanıyorum dedim. Konuşa konuşa bayırın kenarına doğru yürümeye başladık. Biraz sonra tekrar yanlarına döndüğüm zaman Müjgan kuzenime bu Malika hikayesini anlatıyordu. Sözünü bitirdikten sonra bileğimden tuttu. Beni değil ama galiba Feride'yi büsbütün Tekirdağ'da bırakacağız dedi. Kısmeti çıktı. İsa Kaptan diye bir balıkçının oğlunu istiyorlar. Balıkçı deyip de geçmeyin. Son derece zengin bir insan. Kamran gülüyor. Milyoner de olsa o kadar demokrat olamayız değil mi Feride diyordu. Ben kuzen sıfatıyla buna katiyen razı olmam. Akıllı uslu Müjgan'ı bugün hangi hain şeytan dürtüyordu. Kamran'ın bu sözüne karşı ne dese beğenirsiniz. Hepsi o kadar değil. Feride'nin daha yüksek kısmetleri de var. Mesela ateş gibi bir süvari zabiti her akşamüstü atıyla evimizin karşısına geliyor. Kendini Feride'ye beğendirmek için tehlikeli hünerler yapıyor. Kamran bu sefer kahkahayla gülüyor. Fakat bu kahkahanın içinde deminki gülüşe benzemeyen tuhaf bir şey, bir kırıklık var. Buna diyeceğim yok, cevap vermek kendi hakkı diyordu. Müjgan'a gizli bir sana gösteririm işareti yaparak sen çok oluyorsun artık dedim. Bilirsin ki böyle lakırtılardan hoşlanmam. O ihtiyaten Kamran'ın arkasına geçerek bana göz kırptı. Yalnızken böyle konuşmuyorsun ama dedi. Yalancı, iftiracı. Bu sefer Kamran işi parmağına dolamıştı. Bunu bana da söyleyebilirsin Müjgan diyordu. Ben yabancı değilim ki. Hiddetle ayağımı yere vurdum. Anlaşıldı. Sizinle kavga etmeden konuşulmayacak. Allah'a ısmarladık dedim. Ve hiddetle denize doğru yürümeye başladım. Fakat bir his bana bu uzaklaşmanın başlamış lakırtıyı bırakmayacağını haber veriyordu. Bayırın kenarına gittikten sonra hiddetle denize taş atmaya başladım. Ara sıra yere eğilir gibi yaparak arkaya bakıyordum. Gördüğüm şeyler hiç emniyet verecek gibi değildi. Müjgan beni mahvetmek üzereydi ve bunun önüne geçmek için benim elimde çare yoktu. Evvela gülerek konuşuyorlardı. Sonra ikisi de ciddileştiler. Müjgan söyleyeceği şeyleri bulmakta güçlük çekiyor gibi şemsiyesiyle toprağa çizgiler çiziyor, kuzenim bir heykel gibi dimdik duruyordu.